Ve ondan önceki hafta buradaki paylaştığım konuyu anımsayan var mı? Birinci Advent dediğimiz geliş ile gelme anlamına gelen Advent ile ilgili olaraktan bir konu ele almıştım. Anımsayanınız var mı? Hatırlayanınız var mı? Neydi iki hafta önce burada ifade ettiğim, anlatmaya çalıştığım konu? Bir ayetten söz ettik. Dedik ki kutsal kitapta önemli bir yeri olan anahtar ayetlerden bir tanesi. Rabbimizin gelişini bize açıklayan, ilk gelişini açıklayan bir bildiri. Aynı zamanda da ikinci gelişiyle de ilgili bir açıklamada bulunan bir ayet. Hatırlayın, 9-9'du. Neyin 9-9'uydu? Evet, o doğru, birinci adventti, iki hafta önce. 9-9'du değil mi? Neyin 9-9'uydu? Zekeriya 9, ayet 9. Zekeriya nerede? Zekeriya biliyorsunuz, en son kitap hangisi? Malaki. Malaki'den bir önceki kitap Zekeriya. Yani ondan önce de Hagay geliyor. Hagay ile Malaki arasında bir kitap. İsa'dan önce Zekeriya. Zekeriya ya. Zekeriya 9. bölüm. Zekeriya biliyorsunuz İsa'dan yaklaşık 550 yıl önce. İsa daha yokken 550 yıl önce yaşamış ve İsa ile ilgili müthiş bir açıklamada bulunmuş bir peygamber. Şöyle diyor 9.9'da. Ben biliyorsunuz konuyu tam tamamlayamadım. Onun için öyle kısa bir özet yapıp ondan sonra üçüncü bacağını burada İbrahim'in dile getirdiği o üçüncü bacağı ben burada geniş bir şekilde açıklamak istiyorum. 9. bölüm. Zekeriya 9. bölümün sayfasını söyleyebilecek misiniz? Yasin sende var mı? Özlem sayfayı söyleyeceğim mi? Kaç? 1176 sayfa. Ey Siyon kızı diyor. Sevinçle coş, sevinç çığlıkları at. Ey Yerişalim kızı. İşte kralın o adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Şimdi biliyorsunuz az önce de ifade ettiğim gibi yaklaşık 550 yıl önce Zekeriya peygamber aracılığıyla duyurulan bu haber ne yaptı? Rabbimizin Yerüşalim'e bir sıpa üzerinde, eşek yavrusu üzerinde girişiyle 500 yıl önce söylenen bu peygamberlik sözü yerine gelmiş oldu. Değil mi? Rabbimizin Yerüşalim'e girişiyle gerçekleşmiş oldu. Onun için Matta'da bu ayet ele alınmıştı 21. bölümde. Matta 21. bölümde 4 ve 5. ayetlerde ne yaptı Matta? Buradan sözler aldı ve kullandı. Şöyle kullandı. Bir şeyi eksik kullanaraktan. Dedi ki Siyon kızına deyin ki 21. bölüm Matta 21'de 4 ve 5. ayetlerde işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Şimdi burada dikkate değer olan neydi? Gözümüze çarpan nokta. Matta burada Zekeriya peygamberin söylediği ey Siyon kızı büyük sevinçle coş ifadesini kullanmıyor. Onun yerine Siyon kızına deyin diyor. Yani burada Matta kralın adildir, kurtarıcıdır sözünü kullanmıyor dedim. Neden acaba burada kralın adildir, kurtarıcıdır ifadesini Matta burada kullanmıyor diye bir soru sormuştum sizlere. Hatırlıyor musunuz? Ve sonrasında da açıklamıştım. Hatırlayabiliyor musunuz? Neden acaba Matta Zekeriya peygamberin kullandığı bu ifadeyi bu kullanmıyor, eksik olaraktan burada ifade ediyor. Bunun bir nedeni olması gerekiyor diye size söylemiştim. Hatırlıyor musunuz değerli kardeşler? Neden burada bunu kullanmıyor? Ne demiştik? Hatırlayın. Akılda ne kaldı? Şimdi değerli kardeşler bakın, Matta'nın aktardığı sözler ya da Yuhanna'nın yorumladığı sözler Rabbimizin birinci gelişiyle ilgili sözler. Kralın adildir sözü Rabbimizin ikinci gelişiyle ilgili sözler. Yani benim Rabbim ilk gelişi bir sıpa üzerinde, eşek yavrusu üzerinde geliş halime giriş yaptı. Alçak gönüllü olarak. Niçin? Ölmek için, çarmıhta hayatını feda etmek için. Doğru mu? Ama şu an İsa Mesih ikinci kez gelişi gerçekleşti mi? Hayır. Ama ikinci kez gelince kutsal kitapta eşek üzerinde değil, at üzerinde görkemli bir kral olarak geleceği bize duruluyor. Ama ikinci geliş daha gerçekleşmiş değil. İleride ikinci gelişi gerçekleştiğinde İsa Mesih bir kral olaraktan bu yeryüzüne egemen olmak için, hükmetmek için yeryüzüne ikinci kez hamdolsun gelecektir değerli kardeşler. Onun için Zekeriya 9. bölümde kayda değer bir başka nokta olduğunu söylemiştim. Bizim yani pratik olaraktan öğrenmemiz gereken, bilgi sahibi olmamız gereken bir nokta olduğunun altını çizmiştim. Neydi o değerli kardeşler? Onu anımsamaya çalışın. Burada Rabbin eşeği kullanması, bir eşek yavrusunu, en basit bir hayvanı kullanmış olmasının bir pratik bir nedeni olması lazım diye söz etmiştim. Neydi? Onu da açıklamıştım sizlere. Biliyorsunuz, düşünün değerli kardeşler, değil mi? Rab, koskoca krallar kralı, Rablerin Rabbi, at üzerinde değil, eşek üzerinde geliyor. Bu neyin simgesi? At üzerinde, çünkü o dönemde krallar ya deve kullanıyorlardı ya da atı kullanıyorlardı. Krallar eşeğe binmezdi. Ama krallar kralı, Rablerin Rabbi olmasına rağmen İsa Mesih, küçük bir eşek yavrusunu, bir sıpayı değerli kardeşler kullanıyor. Şimdi buna baktığın zaman gülüş bir durum aslında. Yani krallar kralı basit bir eşek üzerinde çıkıp geliyor. Ve örnek vermiştim, Büyük İskender'den örnek vermiştim, hatırlıyor musunuz? Hani tarihe baktığımız zaman, tarihte bize hep şu açıklanıyor. Savaşlar kazanıldığı zaman ve savaş kazanan ordular şehre giriş yapıyorlar ve o orduyu karşılayan halk büyük seviş çığlıkları atıyor. Biliyorsunuz Büyük İskender de savaşı kazandıktan sonra Pers İmparatorluğu'na karşı dedim, savaşı kazandıktan sonra görkemle ne yaptı? At üzerinde ayeste ayeste görkemli bir şekilde giriş yaptı ve onu karşılayanlar kimlerdi? Basit köylüler değil. Onu karşılayanlar üst yönetici kişilerdi. Üst kademedeki kişilerdi. Ve o bir konuşma yaptı, bir nutuk yaptı. Ve halk onu gördüğü zaman korkuyla titredi. Yani Büyük İskender'in girişi halkta büyük bir korku yarattı. Ama İsa Mesih'e baktığımız zaman basit eşek üzerinde Yeruşalim'e girdiğinde, Kudüs'e girdiğinde Rabbimiz, halk korktu mu? Hayır. Çünkü kurtuluş sevincini, kurtuluş haberini getiriyordu, kurtuluşu açıklıyordu ve onları, onu karşılayan dediğim gibi üst yetkili kişiler değil, basit köylülerdi. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? İskender'i karşılayan üst kademedeki insanlar ve bu karşılama büyük bir korku yarattı halk üzerinde. Ama İsa'nın gelişi halkta büyük bir sevinç yarattı. Ama İsa İskender gibi, Büyük İskender gibi nutuk atmadı. Ne yaptı? Luka'ya bakabilir misiniz? Luka bunu o kadar güzel söylüyor ki 19. bölümde 41. ayette değerli kardeşler. 19. bölümün 41. ayetinde diyor ki İsa Yeruşalim'e yaklaşıp kenti görünce ağladı diyor. İskender ne yaptı? Korku konuşması yaptı. Ama İsa çok basit bir şekilde sokaklarda kanını dökmeye, ölmek için alçak gönüllü bir şekilde Yeruşalim'in, Kudüs'ün sokaklarında ilerliyordu. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Onun için Rabbimizin çok güzel bir ifadesi var. Onu da söylemiştim 3. bölümde, Yuhanna 3. bölümde 17. ayette. Yuhanna 3 ayet 17. Yuhanna 3 ayet 17'de Tanrı oğlunu dünyaya bakın yargılamak için değil diyor. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye. Yani kurtulsun diye insanlık alemi İsa Mesih alçak gönüllü bir şekilde kırılmış bir yürekle Kudüs'ün sokaklarında yavaş yavaş ilerliyordu değerli kardeşler. Demek ki hayatını bizim için feda etmesi gerekiyordu. Demek ki insanın üzerine düşen iki nokta var. Ya onu Rab ve kurtarıcı olaraktan kabul edeceksin ya da onu daha önce benim de inandığım bir peygamber olaraktan kabul edeceksin. Ama bakın bunu yürek doluyla söylüyorum. Eğer İsa Mesih senin hayatında sadece Hristiyanların peygamberi olaraktan kalmışsa, düşünüyorsanız onun size hiçbir faydası yok. Ancak onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmen gerekiyor ki onun sana yardım eli uzanmış olsun. Yani Rab ile ilişki kurulmadıkça Rab'de olduğunu söylemenin de bir anlamı yok. Rab ile olan ilişki yoksa değerli kardeşler isim kullanmışın, Hristiyan ismini kullanmışın bunun hiçbir faydası yok. Ben de yıllar öncesi 1979'da ben evet dediğimde bu yola girdiğimde girmezden öncesi ben de Türkiye'de doğmuş, İslam inancı içerisinde büyümüş bir gençtim sevgili kardeşler. İsa düşündüğüm zaman evet İsa eşittir Hristiyanların peygamberi olaraktan biliyordum. Başka bir şey yok. Ama gördüm ki sevgili kardeşler hayır. İsa Mesih peygamberlik yapmak için gelmedi bu yeryüzüne. Hepimizin değil mi bir amacı var bu yeryüzünde. Onun da bir amacı vardı. Onun geliş amacı bir kurtarıcı. İnsanlığın kurtuluşu için bu yeryüzüne gelmesi gerekiyordu. Onun için bunun altını önemli çizme ihtiyacı duymuştum. Ve onun da altını önemli çizdim. Ve önemli çizerken de dedim ki bilmemiz gereken 3 nokta var. Yani bu noktaya gelene kadar 3 nokta. Bunların ikisini açıklayabilmiştim. Diğer son noktaya zaman yetmediği için açıklayamadım. Bu ilk iki noktayı hatırlayanınız var mı? İlk iki noktalardan bir tanesi neydi? İkincisi neydi? Birincisi neydi? İlk noktamız neydi? Seçilmiş olmak dedi, değil mi? Birincisi seçilmiş olmak değerli kardeşler. Yani önce iman etmek gerekiyor. Kutsal kitapta Matta 21. bölüm. Matta 21. bölüm. İlk iki ayete baktığımızda orada güzel bir ifade var. Bu seçilmişlikle ilgili olaraktan konuya açıklık getirirken diyor ki İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşınızdaki köye gidin. Hemen orada bağlı bir eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Şimdi ne yapıyor Rabbimiz burada demiştim. Burada önceden belirlemiş olduğu eşeği kendi yüce amacını gerçekleştirmek için o yüce amaç yerine gelsin diye o eşeği ayırıyor. Yani seçiyor. Birinci nokta bu. Seçilmiş olmak gerekiyor birinci nokta. Nedenini de dördüncü ve beşinci ayetlerde okuyoruz. 21. bölümün beşinci ve dördüncü ayetlerinde okuyoruz. Neden eşeği seçti? Ne diyor? peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Neden seçti? Şundan dolayı. Siyon kızına deyin ki, işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş olarak sana geliyor. Şimdi bu sözlere biz baktığımız zaman aslında çok önemli bir gerçek önümüze konuyor. Nedir o? Hepimiz Rabbimizin o üstün amacını yerine getirebilmek için seçilmiş kişileriz. Rab beni seçti kendi yüce amacını yerine getirmek için. İbrahim güzel ifade etti burada değil mi? Ne dedi? Hepimizin burada sorumluluğu var. Rabbin sözünde gelişeceğiz, öğrendiklerimizi başkalarına aktaracağız. Işıksak, ışık olduğumuzu başkalarına götüreceğiz. Doğru mu? İşte bu amacı, önde bizi bekleyen hizmeti yerine getirebilmek için Rab bizi ne yapıyor? Bu amaç için seçiyor. Seçilmiş kişileriz. Bu bizi mutlu etmesi lazım değerli kardeşler. Rab bizi seçti. Her birimizi seçti. Yuhanna 15 ayet 16. Yuhanna 15 ayet 16. Bir kardeş okuyabilir mi? Özlem bulduysan oku lütfen. Yuhanna 15 ayet 16. Amin. Bak, bu çok önemli. Ben sizi seçtim. Ondan sonraki sözler çok enteresan. Neden seçti? Gelip, gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım diyor. Atayan Tanrı'nın kendisi. Rab bizi gelecekte, önümüzde bizi bekleyen hizmette, hizmet alanında bizleri kullanması için Rab ne yapıyor? Recep diyor, ben seni atıyorum. Ya da Ayfer, ben seni atıyorum. Ya da Yasin, ben seni atıyorum. Bu görevi yerine getirmek için. Hemen Efesler 2. bölüme bakıyoruz. Efesler kitabı 2. bölüme bakıyoruz. 10. ayette de şu bize vurgulanıyor. 2. bölüm 10. ayet. Biz Tanrı'nın yapıtıyız diyor. Yani Tanrı'nın ellerinin işiyiz. Tanrı bizi bu noktaya getirdi. Onun yapıtıyız. Yapıt nedir? Eserdir değil mi? Bir eser. Bir eser. Tanrı'nın eseriyiz. Tanrı bizi bu noktaya getirdi hamdolsun. Ve diyor ki onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Bakın ne için Tanrı bizi yarattı? Ne için bizi seçti? Görebiliyor musunuz? Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak için. Görebiliyor musunuz? Demek ki değerli kardeşler, Rab bizi kendi amacını gerçekleştirebilmek için göreve atamıştır. O zaman diyebiliriz ki her birimiz Rab tarafından atanmış kişileriz. Seçilmişiz ve göreve çağrılmışız ve o göreve atanmış kişileriz. O zaman Rabbimiz bu noktada bize bunu söylüyorsa o zaman biz bunu açıkça söyleyebiliriz. Evet, yapabileceğimiz tek bir şey var. Rab'be hizmet etmek. Bu kadar basit. Tanrı bizi seçiyor, atıyor. Ne için? Hizmet edebilmek için değerli kardeşler. Ve ikinci nokta neydi? Eşek yavrusuyla ilgili olaraktan, evet, Rab önce seçiyor, değil mi? Belirledi eşeği. Ondan sonraki noktamız neydi? Onu hatırlayın. İkinci noktamız, seçilmişliğin ikinci noktası. Birincisi seçilmişlik, ikincisi bir kenara ayırmakla ilgili bir şey. Kutsanmışlık. Nedir kutsanmış olmak? Bir kenara ayrılmak demek. Bir amaç için bir kenara ayrılmak değerli kardeşler. Şimdi Markos 10. bölüme bakalım. Oradan bir ayet okumuştuk size. Markos 10. bölümde eşek yavrusuyla ilgili Çok ilginç bir şey söylüyor İsa Mesih. İkinci ayette. 10. bölüm. Markos 10 ayet 2. Markos 10 ayet 2. Ne diyor orada Özlem?
Yanına gelen bazı teyzeler onu denemek amacıyla bir erkeğin karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur?
Markos 10. bölüm değil mi? 11, pardon 11. bölüm. Pardon. Tabii on, pardon 11. bölüm özür dilerim. 11. bölüm. Çünkü o ayet olmadığını biliyorum. 11. bölüm. 2. ayet. Tabii öyle okuyacaksın.
Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beyt Faci ile Beytanya'ya geldiğinde
evet.
İsa iki öğrencisini önden gönderdi.
Evet.
Bana karşınızdaki köye gidin dedi.
Evet.
Köye girer girmez üzerine daha hiç kimsenin bilmediği bağlı duran bir sıpa bulacaksınız.
Tamam. Orada kal. Şimdi bakın. Bu ayette sizin dikkatinizi ne çekiyor? Geçen iki hafta önce bunu ben vurguladım. Bu ayette dikkatinizi ne çekiyor sizi? Lütfen söyleyebilir misiniz? Sizi birazcık konuşturayım. Değil mi? Bunu ben paylaştım. Hatırlamanız lazım. Burada öne çıkan bir nokta var. Diyor ki kimsenin bilmediği bir spa. Yani bu ne demek? Demek ki gelişi güzel bir spa değil. Spa olacak. Bir eşek yavrusu olacak. Ama onun bir özelliği olacak o eşeğin. Onun üzerine daha önce kimse binmemiş olacak. Özel bir ayrıntı ve bize güzel bir mesaj veriyor. Kutsanmışlığı açıklayabilmek için sevgili kardeşler. Şimdi bizler kutsal kitaba baktığımız zaman Yahudi geleneğinde özel yani kutsal bir amaç için, bir iş için bir hayvan kullanılacaksa o hayvan daha önce hiç kullanılmamış olacak. Yani seçilmiş, kutsanmış yani kullanılmak için bir kenara ayrılmış. Kutsanmışlığın anlamı bu. Kutsanmış demek bir tarafa ayrılmış anlamında. Biz de kutsandık değil mi? Bir tarafa ayrıldık. Ne için? Rabbin hizmetinde kullanılmak için. Bakın eski antlaşmadan iki ayet verdim ama bir tanesini okuyacağım size hatırlayasınız diye. Sayılar kitabı Levililerden sonra geliyor. Herhalde 4. Musa, Firti Moze. 4. Musa kitabı Leviller den sonraki sayılar 19. bölüm. Dikkat edin. Sayılar 19. bölüm. Sayılar 19. bölüm ayet 2. Sayılar 19 ayet 2. Orada ne diyor? Evet. Boyunduruk nedir biliyorsunuz değil mi? Hani bir, affedersin çift öküzü sürmek istiyorsan iki öküzü birbirine bağlayan, iki atı birbirine bağlayan. Boyunduruk odur. Burada ne diyor? Boyunduruk takmamış. Ne demek bu? Evet. Şimdi nasıl çalıştırıyorsun öküzü? Boyunduruk taktığın zaman hizmette kullanıyorsun. Boyunduruk takmamış demek daha önce dünya işinde hiç kullanılmamış. Açıkça gösteriyor ki büyük bir özellik daha önce hiç kullanılmamış olması değerli kardeşler. Demek ki bizler de Rabbimizin hazırlamış olduğu iyi işlerde kullanılmak üzere ayrılmış, kutsanmış kişileriz. Amin. Bu çok önemli bir gerçek değerli kardeşler. Onun için yine Timoteos mektubunda şu ayeti okumuştum sizlere. İkinci mektupta. İkinci bölümde, ikinci Timoteos mektubu, ikinci bölüm, 21. ayet. İkinci Timoteos 2:21. Ne diyor orada Özlem? Kişi.
Kişi de kendini bayağı işlerden arıtır.
Nedir bayağı işler? Dünyasal, Tanrı'nın gözünde iyi olmayan işler. Evet, arıtırsa. Evet. Bak, kutsal kılınmış ama kutsal kılınmışlıktan önce ne var? Arınmışlık var. Yani arınıp, temizlenip, paklanıp, paklandıktan sonra her iyi işe hazır bir kapı oluyorsun. Ne kadar net ve açık. Siz kendiniz düşünün ya. Yasin, bunları her zaman soralım, Yasin'e soralım. Şimdi sen yıllarca dönercilik yaptın. Doğru mu? Evet, bazıları yufka istedi, bazıları ekmek arası istedi. Değil mi? Ben de yufkayı çok severim. Yufka arası döneri. Ama bazıları da o son çalıştığın yerde oturuyorlardı, telo döner. Değil mi? Tabakta. Peki, adam o döneri tabakta yedikten sonra tabağı hemen kaldırıyorsun, koyuyorsun. Bir başka müşteri geliyor, aynı tabağı kullanıyorsun. Öyle mi? Ne yapıyorsun? Yıkamadan kullanıyor musun? Bitti. Demek ki kullanılması için sonraki hizmete yıkanması gerekiyor. Paklanması gerekiyor. Rab de ne yapıyor? Bizi önce arınmamızı sağlıyor. Arındıktan sonra her iyi işe hazır bir noktaya getirmiş oluyor bizi. Yoksa arınmadan kirli, pasaklı bir şekilde bizi kesinlikle kullanmıyor değerli kardeşler. Ve bir nokta daha var. Onunla noktalamıştım konuşmayı. Hatırlayın bir özellik daha vardı. Matta 21. bölümdeki 7. ayeti okumuştum. Matta 21:7'yi. Orayı okuduğumuz zaman bir özellik daha vardı değerli kardeşler. O da çok önemliydi. Bakın ne diyor orada 7. ayette? Eşekle sipahı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar. İsa sipaya bindi. Buradaki gerçek ne? Ne yaptılar burada? Sıpanın üzerine giysilerini yaydılar. Bu neyi gösteriyor bize? Daha önce giysi yoktu üzerinde. Ama İsa Mesih onun üzerine binmeden önce giysilerini koydular. O da onun üzerine bindi. Bu ne demekti pratik olaraktan? Hizmete başlamadan önce eşek hazırlandı. Hizmette kullanılmadan önce hazır olmamız gerekiyor. Ve şu ayetle noktalamıştım. Hazır olmamız lazım. Hazır olmazsak, Rab o elbiseler konmadan eşeğe binmedi. Önce hazırladılar eşeği. Eşek üzerine elbiseler koyaraktan. O zaman şu ayeti okumuştum size. Petrus'un birinci mektubu, birinci Petrus mektubu, 3. bölüm 15. ayet okudum. İkinci kısım, 1. Petrus, 3. bölüm 15. ayet. Her zamanki gibi saat 5'te bitiriyoruz. 20 dakika sonra, 25 dakika sonra bitireceğiz. Evet Özlem. Nedir burada altı çizilmesi gereken gerçek? 3. bölüm 15. ayet. İkinci kısım. 3-15. Dreyfus Sein B kısmı. İkinci kısım. Bir daha oku Özlem. Evet. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Nedir? Her zaman hazır olun. Bugün değil, yarın değil, öbür gün değil. Her zaman. O zaman şöyle noktalamıştık. Hazır mıyız? O sorumluluğu yerine getirmeye hazır mıyız? Evet. Bu şekilde noktaladık. Son noktamıza şimdi geçeceğiz ve onu da açıkladıktan sonra konumu noktalamış olacağım. Evet. Demek ki sevgili kardeşler, bir kenara ayrılmak yetmiyor. Ayırdığın şey hazır olması gerekiyor. Doğru mu? Öyle diyor. Hazır olun. Hazırlık gerekiyor. Peki soralım kendimize. Nasıl hazır olacağız? Nasıl hazır olacağız değerli kardeşler. Nasıl hazır olabiliriz? Evet. Rabbin sözünü okuyup dua etmekle. Çok güzel. Onu başka bir ifadeyle söyleyelim. Rabbin sözünü okumak, yani Rabbin sözüne yakın olmak bizi ne yapıyor? Rabbe yakınlaştırıyor. Rabbin sözünden uzak kalmak bizi Rab'den uzaklaştırıyor. Bunu her zaman söylüyorum burada, değil mi? O zaman senin ifadeni şu şekilde kullanalım. Hazır nasıl olacağız sorusuna yanıt, Rab'be yakın kalarak. Rab ile kol kola yürüyerek. Dolayısıyla sözüne sıpsıkı sarılarak, sözüne nitelikli zaman ayırıp okuyarak sevgili kardeşler, hazır olduğumuzu ifade etmiş olacağız. İşte bana sorarsanız Noel'in anlamı Almanca'daki Weihnachten'ın, İngilizce'deki Christmas'ın, Türkçe'deki doğuş kutlamasının anlamı tam bu değerli kardeşler. Rabbimiz biz insanlara yakın olmak, ilişki kurmak için bu yeryüzüne geldi değerli kardeşler. Demek ki Weihnachten'ın anlamı Tanrı'yla ilişkiye girmektir. İsa tahtını terk etti, yeryüzüne geldi. İnsanla Tanrı arasındaki o köprüyü kurabilmek için. Doğru mu? Demek ki Noel dediğimiz zaman, evet, Noel'in anlamı ilişki içerisine girmek değerli kardeşler. Onun için bizler de ancak ve ancak ilişki içerisinde isek Rab bizi hazırlayacak. Eğer ilişki içerisinde değilsek Rab bizi zorla hazırlamıyor. Doğru mu İbrahim? İstek olması lazım. Söyledik ya, adanmışlık olması lazım. Kendini vermen gerekiyor. Evet, al Rab beni, istediğin gibi beni kullan demen gerekiyor. Değerli kardeşler. Onun için bu kurulan sağlıklı ilişkinin devamını sağlayabilmek için de bir ön koşul var. Az önce söyledim. Nedir o? Bu sağlıklı ilişkiyi, Rab ile olan ilişkiyi sağlıklı bir şekilde götürebilmek için bir ön koşul var. Bir koşul var. Ne o? Az önce söyledik. Rabbin sözüne yakın olmak. Eğer Rabbin sözüne yakınsak o ilişki sağlıklı bir şekilde devam edecek. Ama değerli kardeşler, yalvarırım size. Burada zaman zaman söylüyorum. Okumuş olmak için. Hani bazen deriz ya, ya ben bugün okumadım, hadi bir okuyayım. Bazıları böyle açar kutsal kitabı, neresi çıkarsa orayı okur. Böyle yapın anlamında söylemiyor burada. Düzenli bir şekilde Rabbin sözünü okumakla ilgili. Yani biz diyoruz ki buna nitelikli zaman. Almanca'da Qualität diyorlar, değil mi? Nitelikli, yani ayırmış olmak için zaman ayırmak değil, nitelikli, güzel, değerli bir zaman ayırmak. Yani Çalık Kuşu romanını okur gibi kutsal kitabı okumayacaksın. Kutsal kitabı anlayarak okuyacaksın. Önce dua edeceksin. Ya Rab, yardım et bana. Sözünü anlayayım. Aç sözünü bana. Seni yakından tanımak istiyorum. Nedir bugün bana öğretmek istediğin? Öğret bana. Yürekten söylüyorum, 36 yıldır kutsal kitabı okurken iddiayla konuşuyorum. Bir defa bile duasız kutsal kitaba yaklaşmadım. Çünkü ben bu kutsal kitabı anlayabilmem hiç de mümkün değil. O kadar da kolay değil. Ama Rab ruhuyla bana açıklamada bulunduğunda, yardım ettiğinde o sözün benim için ne anlam ifade ettiğini anlıyorum. Anladığımı da size gelip burada paylaşıyorum. Sizler de öyle yapacaksınız. Önce anlayacaksınız. Anladığınızı hayata sokacaksınız. Hayata soktuğunuzu da, o sokmanın sonucu elde ettiğiniz o değerli kazanımları da geleceksiniz burada paylaşacaksınız. Ben de yararlanmak istiyorum sizin aldığınız bereketlerden sevgili kardeşler. Hepimiz bunu yapmakla sorumluyuz değerli kardeşler. Onun için bizler her durum ve koşulda Rab İsa Mesih'i paylaşabileceğimiz noktada olmamız lazım. Hazır olmamız lazım. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese ne diyordu? Uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. O yanıtı verebilmek için hepimiz hazır olmak zorundayız. Bir ayete götüreceğim sizi. 2. Timoteos mektubuna. Orada da bu düşünceyi güzel bir şekilde destekliyor. Bakınız 2. bölüm 15. ayet. 2. Timoteos 2. bölüm 15. ayet. Ne diyor orada? Kendini Tanrı'ya makbul, yani uygun bir şekilde, makbul, gerçeğin bildirisini doğru kullanan, yani sözü uygun bir şekilde yorumlayan, alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et diyor. Görebiliyor musunuz? Dürüst bir şekilde çaba göstermeliyiz. Rabbin sözünü uygun bir şekilde, doğru bir şekilde başkalarına aktarabilmek için. Bugün en büyük sorun bu yeryüzünde budur değerli kardeşler. Yanlış bir şekilde kutsal kitap yorumlanıyor. Yanlış bir şekilde kutsal kitap başkalarına aktarılıyor. Hayır. Eğer Rab bize bu sorumluluğu verdiyse Rabbin sözünde büyüyeceğiz ve gerçek anlamda doğru bir şekilde sözü paylaşanlar olmamız gerekiyor. Gayret içerisinde olmamız gerekiyor değerli kardeşler. Söz aracılığıyla, dua aracılığıyla Rab önümüzdeki hizmete bizi adım adım ne yapıyor? Hazırlıyor bizi arıtarak. Değil mi? Öyle söyledik. Timoteos mektubunda diyor ya, Rab bizi bir kap olaraktan arındırması gerekiyor. Arındırmadan da kullanmıyor. Hepimizin mutfağında kapkacak var. Az önce verdiğim örnekte. Değil mi? Misafir odasında bile bazen, dolap içerisinde bile, değil mi? Bardaklarımız var. Bizim çay bardakları misafir odasındaki dolap içerisinde duruyor. Mutfakta değil. Ama mutfakta da çanak, çömlek, bardaklar, tabaklar, mabaklar var değil mi? Ya hiç düşündünüz mü acaba? Orada o tabak, çanağın, çömleğin ne işi var? Oradaki dolap içerisinde o çay bardakların orada durmasının temel amacı ne? Ne için orada da duruyor? Ha? Yani hazır bekliyor değil mi? Ne için? Kullanılmak için bekliyor. Ama az önce verdiğim örnekte pis mi onlar? Tertemiz. Bu neyi gösteriyor? Temizlenmiş, paklanmış, hazır bir şekilde eğer bir misafir gelirse, yani sonradan olacak olan bir hizmete o kaplar hazır bir şekilde bekliyor. Doğru mu? Bizler de aynı şekilde. Gelecekte bizi bekleyen çok güzel hizmetler var. Rab bizi kullanmak istiyor. Arıtarak, paklayarak, temizleyerek sevgili kardeşler. Ama burada bir şeyin altını çizmek gerekiyor tabii ki. En güzel örnek Balam. Balam'ı hiç duydunuz mu? Balak'la Balam. Duyan var mı Balak'la Balam hakkında hiç? Rab hani hep ben burada örnek kullanıyorum. Rab eşeği kullanıyor. Balam için. Eski antlaşmada. Hatırlıyor musunuz o hikayeyi? Sayılar kitabında geçiyor. Sayılar kitabında geçiyor. Orada yanılmıyorsam 22. bölümde. Eşek 22. bölümde geçiyor. Sayılar. Firte Moze. Sayılar kitabında. Sayılar numerik mi oluyor? Almanca'da. Sayılar? Çölde sayım. Ya çölde sayım Türkçesi. Almancası ne? Ya Firte Moze ya da numerik. Ya numerik ya. Sayılar kitabı. 22. bölümde geçiyor. Ben ayeti aslında yapmak istemiyorum. Ama en azından belki orada bir dakika. Yirmi ikinci bölüm 23. ayet. Ne diyor orada 22-23'te?
Tanrı onun
dövdü. Şimdi siz devam ederseniz eşeği üç kez dövüyor Balam. Üç kez. Ama eşek öyle boyun eğen bir hayvan değil. Ben bunu yaşadım çocukken. Ben çocukken bizim bir oduncu vardı. O zamanlar kömür odun çok yaygındı zaten Türkiye'de biliyorsunuz. Odun, oduncunun eşeği vardı. Gözümle kendim gördüm. Okul tatilinde orada çalışmaya gidiyorduk yardımcı olmak için. Ben de adamın yanındayım. Gözümle tanık oldum. Sizin yüreğinizi birazcık duygulandırmak istiyorum. Gerçekten acı verici bir olay. Eşek normal gidiyor yolda. Sokakta gidiyoruz. Küfelerde odun dolu. Eşek bir noktaya geldi. Tak kaldı. Deh diyor. Eşeğe itiyor. Vuruyor. Eşek kaldı gitmiyor. Kas katı kesildi. Yürü ulan diyor. Vuruyor. Yok abi. Defalarca vurdu hayvana. En sonunda o kadar öfkeliydi. Çocuksun bir şey söyleyemiyorsun. 10-11 yaşlarındayım. Aldı odunu. Bir tane vurdu hayvana. Hayvan böyle küt aşağıya gitti. Eşek uysal bir hayvan değil. İnatçı. Ama bakın Rab inatçı eşeği kullanılabilir bir noktaya getiriyor. Bu Balaam işine baktığın zaman çok enteresan bir şey var. Rabbin meleğinden dolayı gitmedi eşek. Doğru mu? Bakın eşek bile yaratan tanrısına itaat etti. Biz bile o kadar itaatkar değiliz. Ama bakın çok önemli bir özellik var. Bunu lütfen yüreğinize yazın. Benim Rabbim Balam'ı eşeği dövdüğü gibi döverek yola getirmiyor. Kafama vurarak, sopa vurarak, tokat atarak, kulağımı çekerek yap. Şunu yap, bunu yap diyen bir tanrı değil. Beni elime bırakıyor. Nedir bu? Yani seçim benim elimde. İşte adanmışlık demek, değerli kardeşler, kendi rızan doğrultusunda. Sen eğer, evet Rab ben kullanılmak istiyorum dediğin zaman Rab seni o zaman kullanıyor. Yoksa sopa vurup da, kafana odun vurup da seni yola getirmeye çalışmıyor değerli kardeşler. Ama Rab bizi yine de zorluklarla, sıkıntılarla yine bizi geleceğe hazırlıyor. Bir şekilde değerli kardeşler. Onun için Pavlos'un 12. bölümde Romalılara yazdığı 12. bölüm. Birinci ayet. Ne diyor birinci ayet? Öyleyse diyor. Okusun, oku Özlem.
Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.
Bakın, sunun. İşte bugün İbrahim'in söylediği ifade bu. Sunmak demek, adanmış olmak demek. Kendinizi adayın diyor. Sunun. Eğer sunmuyorsan, kendini adamıyorsan Rab seni kulağını çekip de tokat atmayacak. Haberiniz olsun. Sen kendini adaman gerekiyor. Kendini onun ellerine sunman gerekiyor değerli kardeşler. Yani onun isteğine boyun eğmemiz gerekiyor. Eşek kendi isteğiyle teslim oldu Rabbin meleğine değerli kardeşler. Onun için gerçekten burada çok pratik bir güzel bir örnek var. Harika bir örnek var. Onunla da o düşünceyle de bırakacağım sizi. Gerçekten değerli kardeşler burada Spa, kalabalık arasında ilerlerken Rabbimiz Spa'nın üzerindeydi. Doğru mu? Şimdi ben baktığım zaman eşek ne yapıyor? Hizmet ediyor değil mi? Rabbin Yeruşalim'e girişini sağlıyor, Kudüs'e girişini sağlıyor. Kalabalık, Rab eşeğin üzerinde. Şimdi pratik olarak da düşündüm birazcık, sizi birazcık teşvik etmek istediğim için şu düşünce geldi aklıma. Eşek üzerinde olan Rab mı daha yüksek, insanlar onu izleyen insanlar mı daha yüksek? Anladınız mı? Eşek üzerinde olmayan, yürüyen insanlar mı daha yüksekte? Yoksa İsa mı? Eşeğin üzerinde olan İsa mı daha yüksekte? Pratik olarak düşünün. İsa yukarıda. Bakın şöyle düşünün. Eşek hizmet ederken Rabbimizi yukarıda tuttu. Doğru mu? Yani hizmet Rabbimizi yukarıda tutuyor. Verdiğin hizmet Rabbe onur getiriyor. Rabbe yücelik getiriyor. Eğer hizmet ediyorsan Rabbe onur ve yücelik getirmesi lazım. Onun için değerli kardeşler gerçekten çok çok önemlidir. Eşek hizmet ederken aslında Rabbine, yaratıcısına yücelik getiriyordu. Onu yukarıda tutmakta. Demek ki hizmet bizim Rabbimizi yukarıda tutuyor. Doğru mu? Pratik olarak düşündüğünüz zaman. O zaman hizmet de diyebiliriz ki verdiğimiz hizmet de Rabbi yukarıda tutuyor. Senin verdiğin hizmet Rabbi yücelik getiriyor. Yukarılarda tutuyor değerli kardeşler. Gelin bizler de verdiğimiz hizmetle Rabbi yukarıda tutalım. Rabbe yücelik getirelim. Rabbe onur getirelim. Neden? Çünkü Matta 5:14'te dünyanın ışığı sizsiniz diyor değerli kardeşler. Eşek dikkat edin. Göz kamaştıran bir hayvan değildi. Doğru mu? Bir de yanlış anlamayın. Eşek çok kokan bir hayvan. Eşek çok çok kokan bir hayvan. Küçük, sevimsiz, çok fazla özellikleri olmayan, kokan bir hayvan. Ama Rab böyle özellik sahibi olmayan hayvanı kendi özel işi için ne yaptı? Seçti ve kullandı. Bu neyi gösteriyor bize? Zayıf, güçten yoksun, koca bir hiç olan Recep'i aldı. Bu onurlu, yüce amaç doğrultusunda 36 yıldır kullanıyor. İnayet mi değil mi bu? Değerli kardeşler. İnayet mi değil mi? Ben her zaman söylüyorum. Gençliğimde 6 kişilik, 8 kişilik bir grubumuz vardı. Kabuğuna çekilmiş, ağzını açmayan tek kişiydim. Çekingen bir adamdım. İbrahim gibi çok konuşan bir adamım şimdi. Çenem düşük. Şimdi de çenemi kapatamıyorlar. Rab böyle bir adam. Rab böyle bir insan. Gerçekten değerli kardeşler. Rab bizi değiştiriyor. Eğer değişmek istiyorsan. Ama Balam gibi dövmüyor. Eşeği dövdüğü gibi. Sadece seni bekliyor. Sunman lazım. Sen kendini ona sunman gerekiyor. Bakın çok enteresan bir şey. Eşek, o basit eşek yavrusunu kullandı. Ama o Eriha'nın aşılmaz duvarlarını yıkmak için neyi kullandı? Çok basit borazanları kullandı. Doğru mu? Borazanları öttürdüler. Şehir duvarları yıkıldı. Doğru mu? Borazanları öttürerekten. Çok basit. Gideon'a bakıyoruz. Askerler kaç kişiydi? 32 bin asker. Ama kaça indirdi Tanrı onu? 300'e indirdi. Bu neyi gösteriyor? Tanrı büyük sayılarla uğraşmıyor. Senin ne kadar muhteşem olduğun hiç önemli değil. Basit de olsan o basiti ne yapıyor? Nitelikli duruma getiriyor. Nitelik aramıyor. Değer aramıyor. Üstünlük aramıyor ama üstün duruma getiriyor. Nitelikli duruma getiriyor. Bu harika bir şey. Doğru mu Yusuf? Kendin bile söyledin. En fazla nefret eden adamdım. Ama şimdi ne yaptı? Kuzu gibi adam yaptı seni. Ama izin verdin değil mi? Zorla mı yaptı Rab bunu? İzin verdik. Adanmışlık, sunmak, Sızmamız lazım kendimizi. Davut'a bakıyorsun, elinde bir sapan. Küçücük bir sapanla koca düşmanı Golyat'ı kafa üstü getirdi. Övgü Rabbin hamdolsun. Övgü Rabbin. Evet, Tanrı sende de özellik aramıyor. Görkemli bir at olman gerekmiyor. Çekici, göz kamaştırıcı, böyle bir kişi, niteliklere sahip bir kişi olman gerekmiyor. Olduğun halinle, şu an nasılsan, olduğun gibi seni kullanmak istiyor. Yeter ki sen ona kendini sun. Değerli kardeşler. Onun işinde seçilmiş kişisin, hamdolsun. Demek ki üç noktamızı hatırlayalım ve noktalayalım. Bir, ne dedik? Değerli kardeşler. Bir, kullanılmak için arınmış olmak gerekiyor önce. Doğru mu? Önce arınmış olmak gerekiyor. Yani nasıl aranacağız? İman aracılığıyla. Doğru mu? İman ediyoruz, arınıyoruz. Arındığımız zaman, Tanrı çocuğu olduğumuz zaman ne oluyor? İkinci nokta, değerli kardeşler. Kutsanmış. Neydi kutsanmış? Ayrılmış. Bir kenara ayrılmış anlamında. Tanrı ne yapıyor? Önce kurtarıyor, sonra bir kenara ayırıyor. Ne için? Hizmet için. Gelecekteki hizmette bizi kullanmak için. Üçüncü noktamız neydi? Teslim olmak dedik. Yani adanmışlık. Yani tam anlamıyla kendi rızanla yarım yürekle değil, tam yürekle kendini onun ellerine teslim olmak sevgili kardeşler. Ama kendi yüceliğin için değil, Rabbe onur ve yücelik getirmek için. Rab kurtarıyor, Rab ayırıyor ama sana da düşen bir sorumluluk var. Adanmış olmak gerekiyor. Kendini hizmete sunman gerekiyor. Açalım, eğelim yüreklerimizi. Rab gerçekten kendi üzerine düşeni yapıyor hamdolsun. Ama üçüncü noktada da bize düşen bir sorumluluk var. Adımı atmadıkça, kendimizi ona sunmadıkça, kendimizi onun ellerine teslim etmedikçe Rab bizi hiçbir şekilde zorlamayacaktır. Haberiniz olsun. Eli maşalı zorlayan bir Tanrı değil hamdolsun. Ey bütün yorgunlar diyor, değil mi? Yükü ağır olanlar bana gelin. Ben sizi rahatlatırım diyor. Bize düşen ona gitmektir. Ona da düşen arıtıp paklamaktır. Hangi noktada olduğumuzu bilmiyorum ama bir 10 saniye, 15 saniye şey yapalım. Yüreklerimizi eğelim. Daha sonra yine İbrahim kardeş duayla kapatır ve aşağı sonra iner, birlikte orada yer içer, sohbetimizi yaparız. Ama eğelim yüreklerimizi, Rab aramızda değerli kardeşler. Rab gerçekten bizden tam bir teslimiyet bekliyor. O kendini tamamıyla verdi. Her şeyini verdi. Biz de kendimizi ona vermek zorundayız. Eğer onun ellerinde kullanılmak istiyorsak, iyi işlerde, güzel işlerde.